Ayrım 6. Sayfa 86. 2. İtiraf sahnesini bir kez daha sürdürmek. Suçun herkesin önünde itiraf edilmesini meydana getirdiği zorlamayı kendiliğinden ve kamuya açık bir ilanla iki katına çıkartmak. Azap çektirmeyi gerçeklik anı olarak ihdas etmek. Suçlunun artık kaybedecek hiçbir şeyinin olmadığı bu son anların gerçeğin tamamen gün ışığına çıkması için kazanılmasını sağlamak. Mahkeme, mahkumiyet kararını verdikten sonra muhtemel suç ortaklarının adını zorla almak üzere yeni bir işkenceye karar verebilirdi. Aynı şekilde mahkumun dar ağacına çıktığı sırada yeni açıklamalar yapmak üzere bir ara talep edebilmesi öngörülmüştü. Halk gerçekte meydana gelebilecek bu değişikliği beklemekteydi. Silahlı saldırıdan suçlu bulunan Michel Barbier gibi birçok kimse bundan biraz zaman kazanmak için yararlanıyordu. Bunun herhalde kendi için kurulmadığını, çünkü masum olduğunu söyleyerek dar ağacına küstahça baktı. Önce odaya çıkmak istedi ve burada yarım saat boyunca hep kendini haklı çıkartmaya uğraşarak zırva olmaktan başka bir şey yapmadı. Daha sonra işkenceye gönderilerek dar ağacına kararlı bir şekilde çıktı ama elbiselerinin çıkartıldığını ve demir çubukla vurulmak üzere çarmıha geldiğini görünce İkinci kez odaya çıkmak istedi ve burada nihayet suçunu itiraf etti. Ve hatta başka bir cinayetin daha suçlu olduğunu açıkladı. S.P. Hardy, Mess Loisirs, B.N. M.S. 6680-87, C.4, S.80-1778. Gerçek azap çektirmenin hakikati açığa çıkartma işlevi vardır ve bu açıdan sorgulama işini halkın gözünde bile sürdürmektedir. Mahkumiyete ona maruz kalanın imzasını getirmektedir. Başarıya ulaşan bir azap çektirme, adaleti bizzat işkenceye uğrayanın bedeninde kamuya açık hale getirdiği ölçüde meşrulaştırmaktadır. İyi bir mahkumun örneği olan posta idaresi genel veznedarlığı yapan ve 1792'de karısını katleden François Billiard, cellat onu hakaretlerden kurtarmak üzere yüzünü saklamak istemiştir. Hak ettiğim bu ceza bana halk tarafından görülmemem için verilmedi dedi. Üzerinde hala karısını matemini tutmak için giydiği kıyafeti bulunmaktaydı. Ayaklarında yepyeni ayakkabılar vardı, saçlarını kıvırtmış ve bembeyaz pudralatmıştı. O kadar mütevazi ve etkileyici bir görünümü vardı ki onu daha yakından seyretmeye gelen insanlar onun ya en mükemmelinden bir Hristiyan ya da iki yüzlülerin en büyüğü olduğunu söylüyorlardı. Göğsünde taşıdığı mahkumiyet yaftası bozulduğunda herhalde daha iyi okunsun diye bunu bizzat düzelttiği fark edildi. İbit C1-S324 yalnızca bir C basılıdır. Cezalandırma töreni oyuncularından her birinin rolünü iyi oynaması halinde kamuya hitaben yapılan uzun bir itirafın etkinliğine sahipti. 3. Azap çektirmeyi bizzat suçun üzerine eklemek, birinden diğerine bir dizi şifresi çözülebilir bağlantı kurmak. Mahkumun cesedinin suçu işlediği yerde veya buralara en yakın kavşakların birinde teşhir edilmesi. İnfazın tam da suçun işlendiği yerde gerçekleştirilmesi. 1723'te birçok kişiyi öldüren ve Nant Mahkemesi'nin dar ağacının onun cinayetleri işlediği hanın kapısının önünde kurulmasına karar verdiği şu üniversite öğrencisi gibi. Nant Belediye Arşivleri FF 124 KRŞ P Parfuru Memories de la Société Archéologie Delle C.F. Vilaniye 1896 C.25. İnfaz biçiminin suçun cinsine gönderme yaptığı simgesel azap çektirme tarzlarının kullanılması, dini küfredenlerin dili delinmekte, iffetsizler yakılmakta, cinayet işleyenin eli kesilmektedir. Bazen suç aleti mahkumu alenen taşıttırılmaktadır. Örneğin Damiens'e kükürte bulanmış ve hem kendini hem de elini yaksın diye suçlu eline bağlanmış olan ünlü küçük bıçak taşıttırılmıştır. Vico'nun dediği gibi bu eski iştihat koskoca bir şiirsellik olmuştur. En uç noktada suçlunun infazı esnasında suçun adeta tiyatrovari bir şekilde yeniden üretildiğine ilişkin birkaç örnek bulunmaktadır. Adalet herkesin gözünün önünde suçu azap çektirme yoluyla tekrarlamakta, suçu gerçekliği içinde kamuya göstermekte ve aynı zamanda onu suçlunun ölümünün içinde iptal etmektedir. 18. yüzyılın ileri bir tarihinde 1772'de hala şu aşağıdaki gibi kararlara rastlanmaktadır. Cambrai'li bir hizmetçi hanımını öldürdüğü için işkence göreceği yere her kavşaktaki çöpleri toplayan bir arabayla götürülmeye mahkum edilmiştir. Burada hanımı de Lalu'yu katlettiği esnada hanımının oturduğu koltuğun aynısının ayağının dibine konulduğu bir dar ağacı olacak ve suçlu kadın buraya yerleştirdikten sonra ağır ceza mahkemesi celladı onun sağ elini kesecek ve ve onun gözünün önünde ateşe atacak ve bunun arkasından adı geçen Dellalio'yu katletmek için kullandığı satırla ona 4 darbe indirecektir. Bu darbelerden birincisi ve ikincisi başa, üçüncüsü sol bileğe ve dördüncüsü göğse indirilecektir. Sonra da adı geçen dar ağacında asılacak ve ölene kadar gırtlaklanacaktır. Ve bundan 2 saat sonra ölü bedeni çözülecek ve kafası aynı dar ağacın üzerinde, aynı direğin dibinde, hanımını katletmek için kullandığı aynı satıra gövdesinden ayrılacak ve bu kafa bu Cambrai kentinin doğuya giden yola açılan kapısından 20 fersah uzaklıktaki bir tepenin üzerinde teşhir edilecek ve gövdenin geri kalanı bir çuvala konulacak ve adı geçen bu tepenin yakınında 10 ayak derinliğe gömülecektir. Zikş P. Dotricord Op. Cilt S. 263-270. 4. Nihayet azap çektirmenin yavaşlığı, uygulama sırasında meydana gelen beklenmedik olaylar, mahkumun feryat ve acıları yargısal ayinin sonunda bir sınav rolü oynamaktadırlar. Her can çekişme gibi dar ağacın üzerinde cereyan edeninde belli bir gerçeği dile getirmektedir. Ama acının onu hızlandırması ölçüsünde daha büyük bir yoğunlukla, daha büyük bir sertlikte, çünkü tam da insanların yargısıyla Tanrı'nın yargısının bitişme noktasıdır. Daha büyük bir görkem içinde, çünkü kamunun önünde cereyan etmektedir. İşkencenin acıları hazırlık soruşturmasındakilerin uzantısı olmaktadır. Ancak hazırlık soruşturmasında oyun henüz oynanmamıştır ve hayatını kurtarmak mümkündür. Ama şimdi kesinlikle ölünmektedir. Artık ruhu kurtarmak söz konusudur. Ebedi oyun başlamıştır bile. Çekilen azaplar öte dünyanın acılarını düşündürtmekte, onların neler olduklarını göstermektedir. Fakat bu dünyadaki acılar aynı zamanda öte dünyanın cezalarını hafifletecek kefaret olarak da değer kazanmaktadırlar. Tanrı eğer tevekkül içinde çekilmişse böylesine bir acıyı hesaba katmaktan geri kalmayacaktır. Dünyevi cezanın gaddarlığı gelecekteki cezalardan düşünmek üzere kaydedilmektedir. Af vaadi burada kendini göstermektedir. Ama şu da söylenebilir, bu kadar büyük acılar Tanrı'nın suçluyu insanların eline terk ettiğinin işareti değil midir? Ve bunlar gelecekteki bir bağışlamanın işareti olmaktan çok içkin bir lanetlemeyi belli etmektedirler. Öyleyse mahkum uzun uzadıya can çekişmeden çabucak ölürse bu Tanrı'nın onu korumak ve umutsuzluğa düşmesini engellemek istediğini kanıtı olmayacak mıdır? Demek ki hem suçun gerçekliğini veya yargıçların hatasını, hem suçlunun iyiliğini veya kötülüğünü, hem de insanların yargısıyla Tanrı'nın yargısı arasındaki uyum ve uyumsuzluğu işaret edebilen bu acı çekmenin ikircikliği söz konusudur. Dar ağacının ve seyirlik olarak sunduğu acıların etrafındaki seyircileri saran şu müthiş merak işte buradan kaynaklanmaktadır. Bu seyir esnasında suç ve masumiyetin, geçmiş ve geleceğin, bu dünyanın ve ebedi olanın şifreleri çözülmektedir. Her seyircinin sorguladığı gerçeklik anı, her söz, her haykırış, can çekişme süresi, direnen beden, bedenden kopmak istemeyen hayat, bütün bunlar birer işarettir. Onu herhalde kendi isteğiyle teselli eden ve cesaretlendiren celladın kendini bir an için bile terk etmesini istemeyen biri tekerlek üzerinde 6 saat yaşamıştır. Tekerlek üzerine konulduktan 1 saat sonra öleni vardır. Onun çektiği azabı seyredenlerin dine bağlılığını göstermesi ve pişmanlık getirmesi karşısında duygulandıkları söylenilmiştir. Dar ağacına giden tüm yol boyunca çok büyük bir tevbekarlık işaretleri gösteren ama tekerleğe diri diri bağlanınca korkunç ulumalar çıkartmayı hiç ara vermeyeni vardır veyahut da ilamın okunmasına kadar soğukkanlığını koruyan ama o andan itibaren aklını kaçırmaya başlayan şu kadın vardır. Asıldığında tam bir çılgınlık halindedir. S.P. Hardy C1-S13 C4-S42 C5-S134 Devre tamamlanmıştır. Beden sorgulamadan infaza kadar suçun gerçekliğini üretmiş ve yeniden türetmiştir. Veya daha doğrusu beden, koskoca bir ayinsel çerçeve ve sınavlar boyunca suçun meydana geldiğini itiraf eden, bu suçu kendinde ve kendi üzerinde yazılı olarak taşıdığını gösteren, cezalandırma işlemine dayanan ve onun etkilerini en görkemli biçimiyle dışa vuran unsuru meydana getirmektedir. Birçok kereler azap çektirilen beden, olayların gerçekliğiyle toplanan bilginin gerçekliği, usul eylemleriyle suçlunun söylevi, suç ile ceza arasındaki sentezi sağlamaktadır. Bunun sonucu olarak hükümdarın izleme ve gizlilik gibi müthiş haklarının çevresine düşünmüş olan bir ceza ayininin esas parçası olmaktadır. Adli işkence aynı zamanda siyasal bir ayinsel çerçeve olarak da anlaşılmalıdır. Hatta düşük bir tarzda olmak üzere iktidarın kendini dışa vurduğu törenler arasında yer almaktadır. Klasik çağın hukukuna göre yasa ihlali muhtemel olarak yol açabileceği zararın ötesinde, hatta çiğnediği kuralın ötesinde yasayı geçerli kılanın hakkına zarar vermektedir. Bireye ne zarar verildiği ne de hakaret edildiği varsayımı altında yasanın yasakladığı bir iş yapılırsa bu telafi edilmesi gereken bir suçtur. Çünkü üst konumundakinin hukuku çiğlenmiştir ve bu onun karakterinin yüceliğine yönelik bir hakarettir. P. Rissi, Observations sur les Matthias de Jurisprudence Criminal 1768 sayfa 9, Coccaeus Dissentations and Gratium 12 P 545'e atıf. Suç asıl kurbanın dışında hükümdara da saldırmaktadır. Ona kişisel olarak saldırmaktadır çünkü yasa hükümdarın iradesi olarak gerçekleştirir. Ona fizik olarak saldırmaktadır çünkü yasanın gücü hükümdarın gücüdür. Çünkü bir yasanın bu krallıkta yürürlükte olması için zorunlu olarak doğrudan kraldan kaynaklanması veya hiç değilse otoritesinin mührü tarafından teyit edilmesi gerekmekteydi. P.F. Muyart de Vougans Le Louis Criminis de France 1780 sayfa 34. Demek ki hükümdarın müdahalesi iki hızım arasındaki bir hakemlik değildir. Hatta herkesin haklarına saygı duyulmasını sağlamaya yönelik bir eylemden çok daha fazla bir şey olup ona karşı saldırıda bulunmuş olana doğrudan verilen bir karşılıktır. Hükümdar gücünün suçların cezalandırılmasındaki kullanımı hiç kuşkusuz adalet yönteminin en esaslı unsurlarından birini meydana getirmektedir. De Jus, Trait de la Justice Criminal 1777 S7. Böylece ceza zararın telafisiyle özdeşleştirilemez. Hatta ona göre ölçülemez. Cezanın içinde hükümdara ait olan en azından bir parça yer almalıdır. Ve bu parça öngörülen telafiyle birleştirildiğinde bile suçun ceza ile tasfiyesinin en önemli unsurunu meydana getirmektedir. Öte yandan hükümdara ait olan bu parça da bizatihi tek düze değildir. Bir yandan onun krallığına verilen zararın tazmin edilmesini, meydana gelen düzensizlik oluşturduğu örnek yüzünden bu büyük zararın özel bir kişiye verilen zararla hiçbir ortak ölçüsü yoktur. Öte yandan da kralın kendi kişisine yönelik bir saldırının intikamının peşini sürmesini gerektirmektedir. Demek ki cezalandırma hakkı kralın elinde tuttuğu düşmanlarıyla savaşma hakkının bir cephesi gibi olacaktır. Cezalandırmak, şu kılıç hakkını Roma hukukunda Merum Imperium adı altında sözü edilen şu mutlak hayat ve ölüm hakkını, hükümdarın ona dayanarak yasasını suçun cezalandırması emrini vererek icra ettirdiği hakka dahil olmaktadır. P.F. Muyart de Vougans Les Louis 1780 S34. Fakat ceza aynı zamanda içinde bir bakıma hükümdarın fizik siyasal gücünün mevcut olmasından ötürü hem kişisel hem de kurumsal olan bir intikamın takibinin de bir biçimidir. Bizzat yasanın tanımından onun savunduklarını çiğneyenlerin cezalandırması yoluyla yalnızca otoritesini savunmaya değil, aynı zamanda bu otoriteyi hiçe sayanlardan intikam almaya yönelik olduğu görülmektedir. İbit. En kuralına uygun ceza infazında, yargı biçimlerine en tam uyumda bile intikamın faal güçleri hüküm sürmektedir. Demek ki azap çektirmenin hukuki siyasal bir işlevi vardır. Bir an için yaralanmış olan hükümdarlığı yeniden oluşturmaya yönelik törensel bir çerçeve söz konusudur. Onu tüm görkemi içinde dışa vururken ihya etmektedir. Kamuya açık infaz ne kadar hızlı ve gündelik olursa olsun gölgelenmiş ve ihya edilmiş iktidarın büyük ayinlerinin dizisi içinde yer almaktadır. Taç giyme, kralın fethedilen bir kente girmesi, isyan eden uyrukların boyun eğmelidir. Hükümdar küçük düşüren bir suçun üzerinden yenilmez bir gücü herkesin gözleri önüne sermektedir. Ancak bir dengeyi yeniden kurmaktan çok yasayı ihlal etmeye cüret eden uyrukla gücünü geçerli kılan hakimi mutlak hükümdar arasındaki benzemezliği en uç noktasına kadar götürmektedir. Suç tarafından yol açılan özel zararın telafisinin zararla orantılı olmasının gerekmesini, mahkeme kararının adil olmasına gerekmesine rağmen cezanın infazı bu ölçünün seyircilere sunulması için değil de dengesizliğin ve aşırılığın gösterilmesi için yapılmaktadır. Bu ceza ayininde iktidarın ve kendi içinde taşıdığı üstünlüğün tumturaklı bir gösterimi yer almalıdır. Ve bu üstünlük yalnızca hukukun değil, aynı zamanda hasmına darbe indiren ve ona egemen olan hükümdarın fizik gücünün üstünlüğüdür. Yasayı ihlal eden kişi yasa hükümlerini çiğneyerek bizzat hükümdarın kişisine ulaşmıştır. Mahkumun bedeni damgalanmış, yenilmiş, parçalanmış olarak göstermek üzere ele geçiren o veya en azından gücünü devrettikleri olacaktır. Demek ki ceza töreni bütün itibariyle dehşet vericidir. 18. yüzyıl hukukçuları ıslahatçılarla olan polemikleri başlayacağı sıralarda cezaların fizik gadarlığına ilişkin olarak kısıtlayıcı ve modernist bir yaklaşım getireceklerdir. Eğer katı cezalar gerekiyorsa bunun nedeni bu cezaların örneğinin insanların her birinde derin bir iz bırakması zorunluluğudur. Ancak fiili durumda bu azap çektirme uygulamasının altında yer alan şimdiye kadar bir örnek olma ekonomisi olmamıştır. İdeologlar döneminde anlaşıldığı anlamıyla cezanın sunumunun suça duyulan ilgiyi üste gelmesi. Bunun tersine bir devlet siyaseti olmuştur. Herkesi hükümdarın suçlunu bedeni üzerindeki sınır tanımayan varlığı konusunda hassas hale getirmek. Azap çektirme adaleti yerine getirmemekteydi. İktidarı yeniden işler kılmaktaydı. 18. yüzyılda ve 17. yüzyılın başında bile demek ki tüm dehşet tiyatrosu ile birlikte başka bir çağın henüz yok olmamış bir kalıntısı değildi. Gözü dönmüşlüğü, görkemi, bedensel şiddet, dengesiz güçler arasındaki bir oyun, özenle düzenlenen törensel bir çerçeve, kısacası tüm aygıtı cezalandırmanın siyasal işleyişinin içinde yer almaktaydı. Buradan hareketle azap çektirme ayininin bazı özelliklerini anlamak mümkündür. Ve her şeyden önce de debdebesini halkın önünde sergileyecek olan ayinsel bir çerçevenin önemini anlamak mümkündür. Yasanın zaferine ilişkin hiçbir şeyin gizlenmemesi gerekmekteydi. Bu zaferin bölümleri geleneksel olarak hep aynıydı. Ama mahkumiyet ilamları bunların ceza mekanizmaları içindeki önemlerini korudukları sürece onları gene de sıralamayı sektirmiyorlardı. Resmi geçitler, kavşaklarda duraklamalar, kilise kapılarında molalar, kararın halka okunması, diz çöktürme, krala ve tanrıya yönelik saldırıdan duyulan pişmanlığın yüksek sesle ilan edilmesi. Öncelik ve mertebe sorunlarının bizzat mahkeme tarafından çözüme bağlandığı da olmaktaydı. Subaylar ata aşağıdaki düzene uygun olarak bineceklerdir. Yani başta iki polis çavuşu, sonra işkenceden geçen kişi, işkenceyi uğrayandan sonra onun solunda Bonfort ve Le Corps birlikte yürüyecekler, onları izleyecek olan mahkeme katibine yer vereceklerdir. Ve bu şekilde kararın infaz edileceği büyük pazar meydanına gideceklerdir. Zikr à Corée. Documents pour servir et l'histoire de la torture judiciaire en Bretagne. 1896 sayfa 7. Öte yandan bu özenli törensel çerçeve yalnızca hukuki değil, aynı zamanda askeri açıdan da bir bakıma çok açıktır. Kralın adaleti kendini silahlı bir adalet olarak göstermektedir. Suçluyu cezalandıran kılıç aynı zamanda düşmanları yok eden kılıçtır. Azap çektirme koskoca bir askeri aygı tarafından çevrelenmektedir. Muaf süvariler, okçular, muaflar, vergiden muaf askerler. Tabii her tür kaçışın veya güç denemesine girişilmesinin engellenmesi söz konusudur. Bunun yanı sıra halkı mahkumları kurtarmaya yöneltecek bir sempati hareketini ve onları hemen öldürmeye yönelik bir öfke atılımına karşı uyarmak söz konusudur. Ama aynı zamanda her suçta yasaya karşı isyana benzer bir yan olduğunun ve suçlunun hükümdarın bir düşmanı olduğunun hatırlatılması söz konusudur. Bütün bu nedenler ister belli bir konjonktürün içindeki tedbirler olsun, isterse belli bir ailenin cereyanı içindeki işlevler olsun, halk önünde yapılan infazı adaletin yerine getirilmesinden çok gücün bir dışa vurumu haline getirmektedirler. Veya daha doğrusu burada seferber edilen hükümdarın korkunç ve maddi fizik gücü olarak adalet olmaktadır. Azap çektirme töreni yasaya iktidarını veren güç ilişkisini gün ışığına çıkartmaktadır. Hükümdarın kendini aynı anda birbirlerinden çözülmez bir şekilde hem adaletin başı hem de savaş başkanı olarak çifte bir çehre altında gösterdiği silahlı yasa ayini gibi halkın önünde gerçekleştirilen infazın da iki gücü vardır. Biri zafer, diğeri mücadele. Bir yandan suçluyla kral arasındaki sonu önceden belli bir savaşı törensel olarak bitirmektedir. Hükümdarın güçsüz duruma düşürdüklerinin üzerinde ölçüsüz iktidarını dışa vurmak zorundadır. Benzemezlik, güçler arasındaki tersine döndürülemez dengesizlik, azap çektirmenin işlevleri arasında yer almaktaydı. Yok edilen, un ufak edilen ve rüzgara savrulan bir beden. Hükümdar iktidarının sonsuzluğu tarafından parça parça yok edilen bir beden. Cezanın yalnızca ülküsel değil, aynı zamanda gerçek sınırını da meydana getirmektedir. Avignon'da uygulanan ve çağdaşların öfkesini uyandıran ilklerinden biri olan La Massola'ya uygulanan ünlü azap çektirme buna tanıktır. Bu görünüşte paradoksal bir azap çektirmedir. Çünkü adeta tamamıyla ölümden sonra cereyan etmiştir ve adalet burada muhteşem tiyatrosunu, gücünün ayinsel tapınısını bir cesedin üzerinde sergilemekten başka bir şey yapmamıştır. Mahkum gözleri bağlı olduğu halde bir direğe bağlanmıştır. Dar ağacının üzerinde etrafı çepeçevre üzerinde demir kancalar olan kazıklarla kaplıdır. Günah çıkartıcı işkence gören kişinin kulağına konuşmaktadır ve onu kutsadıktan hemen sonra elinde mezbahalarda kullanılan gibi demir bir gürz olan cellah, talihsizin şakağına bütün gücüyle bir darbe indirmiş ve o da yere cansız düşmüştür. O anda elinde büyük bir bıçak bulunan Mortis Exactor, Hemen onun boğazını kesmiş ve her tarafına kan bulaşmıştır. Bu da bakanlara dehşet veren bir manzara olmuştur. Onun sinirlerini iki topuğuna doğru yarmış, sonra karnını deşerek kalbini, karaciğerini, dalağını, akciğerlerini sökmüş, bunları demir bir kancaya takmış ve onları tıpkı hayvan sakatatına yapıldığı gibi parçalara böldükçe başka kancalara asmıştır. Böylesine bir şeye kimin bakabildiğine bak. A. Bruneo, Observations et Maximis sur les Martyrs Criminal, 1715, sayfa 259. Bedenin gayet açık bir şekilde hatırlatılan kasaplık biçimi içinde sonsuz parçalara bölünerek yok edilmesi burada seyir unsuruna eklenmektedir. Her parça sergiye konulmaktadır.